Merhaba efendim. İrfan gündeminde tekrar beraberiz. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile beraber hepinize muhabbetlerimizi sunuyoruz. İnşallah hayırlara vesile bir program daha çekmiş olacağız. Hocam hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
Hoş bulduk efendim, teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyoruz.
İyisiniz hocam inşallah.
Elhamdülillah.
Büyüklere hayatı sorulmaz diye bir şey var hocam, doğru mudur o?
Büyük değiliz de yani niye sorulmasın bilmiyorum, sorulur herhalde.
Böyle bir duymuştum bir büyüğümüzden zamanında.
Yani belki yani ortamları müsait değildir, meşgul etmeyelim manasında bir saygı ifadesi olaraktır. Yani evet. Yoksa sorulur, niye sorulmasın? Yani onların da insan gibi halin hatırının sorulmaya ihtiyaçları vardır yani.
Yani şöyle aslında bir öyle bir sonradan ben çok onun üzerine düşündüm de hocam. Sanki büyük hep iyidir zaten, hali güzeldir.
Ha eyvah, o manada öyle ama şimdi insandır sonuçta. Evet. Onun da hastalığı, ağırlığı, yorgunluğu vesairesi olabilir. Bunları paylaşmak da isteyebilir. Bugün daha iyiyim elhamdülillah diyecektir. Veya bugün biraz daha yorgun hissettim kendimi diyecektir. Ona da fırsat vermek lazım. Yani sonuçta onlar da yemez içmez cinsinden varlıklar değil.
Bir de büyükten özür dilenmez diye bir şey var hocam. O da özür Allah'tan dilenir. İstiğfar edeceksiniz.
Eyvallah. Eyvallah. Ama yani büyükten özür dilemek dileyen için önemlidir.
Evet.
Yani dileğinin kusurunu kabul etmesi açısından önemlidir. Yani büyük böyle bir şey beklemez ama...
İşte o beklemez. Dolayısıyla sen yapacaksan git özünü efendim Allah'a arz et.
Bunlar tabii zarafet ölçüleri.
Zarafet ölçüleri. Evet.
Bazen şeye göre, topluma, ortama, şahsa göre değişebilir diye
şimdi
düşünüyorum.
Hatta şey söylerler hocam. Gelmiş efendim özür dilerim ben demiş. Hı hı. Bir talebesi. Sen oğlum önce kendinden özür dile demiş. Kendini affet önce demiş. Yani beni affeder misiniz diye sorunca.
Eyvallah.
Önce demiş sen kendini affet.
Güzel.
Dolayısıyla böyle ince ölçüler var.
Tabii. Onlar, evet. Onlar bazen işte bir tenbihat gibi oluyor. Yani evet. Uyarı gibi oluyor. O manada baktığınız zaman her birinin ayrı bir yeri var da sanki.
Evet. Hocam ben bu ölçülerle ilgili şöyle bir şey geliyor aklıma. Sanki bunlar şahısların aslında böyle hayata geçirdikleri, kendileri halleri üzerlerinde yaşadıkları için de canlı kalan, dolayısıyla onlar gittikten sonra da ayrıldıktan sonra da aramızdan çekilen sanki umdeler gibi yani. Sanki edep kaydıları sanki öyle hocam.
Kesinlikle katılıyorum söylediğinize. Yani bunların her birinin bir enerjisi, sinerjisi var. Yani onu yaşayan, yaşatan, ona itina eden insanlar var olduğu sürece, meclisinizde, meclisimizde olduğu sürece onların cazibesi ve etkisi devam ediyor. Yani o özellikleri olan insanlar azaldıkça ve kayboldukça yani bu kitaplarda yazılı olmakla tesir etmiyor.
Evet.
Veya şifayen söylemekle tesir etmiyor. Siz edep denilen şeyi edep sahibi insanlardan öğreniyorsunuz. Onların varlığından öğreniyorsunuz. Hali keza o ehli hal insanların yanında bulunmakla, onlarla hemhal olmakla öğreniyorsunuz. Böyle bir tarafı var işin. Yani canlı kalması lazım. Yani aksiyona dönüşmesi lazım. O duygular, hareketler, işte edep kuralları vesaire. Aksiyona dönüştüğü zaman söylemeye gerek yok. O kendiliğinden
zaten ortaya çıkıyor.
Evet, ortaya çıkıyor ve adrese teslim gibi karşı tarafa mesajını veriyor.
Evet. Hocam şimdi benim Resulullah Efendimizin Kur'an-ı Kerim'de geçen vazifeleriyle ilgili dikkatimi çeken bir şey var. Tam da bu konuyla da alakalı diye özellikle sormak istiyorum. Şimdi malum kitabı okur diyor, ayetleri öğretir, hikmeti öğretir, bir de sizi tezkiye eder diyor hocam. Şimdi evet. Resulullah Efendimiz Dar-ı Beka'ya irtihal etmiş.
Evet.
Hatta bir büyüğün, öyle bir Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin veya daha belki sahabeden birisinin, iki eman vardı diyor aranızda diyor, biri gitti biri kaldı, biri Resulullah'tı. Biri diyor istiğfar kaldığı müddetçe siz emniyette doğru olabilirsiniz diye. Şimdi tezkiyeyi kim yapacak hocam? Ya Resulullah Efendimiz tezkiye eder diyor sizi diyor ayet-i kerime.
Evet.
Yani nefsi tezkiye etmek bir kere nedir onu bir sorayım.
Eyvallah.
Sonra da bunu şu an kim yapmalı, nasıl yapmalı?
Güzel bir soru. Şimdi bir defa tezkiye nedir oradan başlayalım isterseniz. Yani tezkiye malum zekka, yüzekkiyi tezkiye eden kramere uygun olsun. Arındırmak, temizlemek demek. Yani kirli bir olan şeyin, paslanmış olan, kirlenmiş olan, bir şekilde mülevves hale gelmiş olan bir şeyin temizlenmesi anlamına, sözlük manası böyle tezkiyenin.
Zekat da oradan mı geliyor hocam?
Zekat da aynı kökten geliyor. Güzel sordunuz. Zekat da aynı kökten geliyor. O da çünkü malı temizliyor.
Evet.
Yani veya malın sahibinin gönül dünyasını temizliyor. Yani ikisi de var. Çünkü hem tathir var zekatta hem tezkiye var. Yani hud min emvalihim sadakaten tutahhirhum ve tüzekkihim. Ayet-i kerimesinde sen onlardan sadaka, zekat al. Onunla hem onları tathir et hem tezkiye et. Tathir biraz malın temizlenmesi. Tezkiye gönlün temizlenmesi. He, cimrilikten, tamam. Pintilikten.
Tathir maddi temizlik, tezkiye manevi
temizlik. Yani gönül dünyasının, görünmeyen alemimizin temizliği manasına kullanılan bir şey. Dolayısıyla bu tezkiye kelimesi insan gönlünün işte dünya mülevvesatıyla, dünya kirleriyle kirlenmesi. Tasavvufi bakımdan baktığımızda tabii biz aslında insan olarak doğduğumuzda tertemiz olarak doğuyoruz. Masum olarak doğuyoruz ama tasavvufi açıdan baktığımızda biz ruh ve beden olmak üzere iki ayrı unsurdan oluşuyoruz. Yani bizim bedenimizi Allah Teala Kitab-ı Kerim'inde topraktan yarattığını safahatıyla beraber anlatıyor. O maddi tarafımız. Ama bir de o maddi taraf beden yaratılışı tamamlandıktan sonra ve izâ sevveytuhu ve nefaktu fihi min ruhi. Yani ben ona o Adem'in bedenine tesviyeyi, şekli şemalini düzgün hale getirmeyi tamamladıktan sonra ona ruhumdan üfledim diyerek, yani ilahi menşeli ruh adı verilen, gözle görülmeyen bir metafizik tarafımız var bizim. İşte bu metafizik tarafımız fizik tarafımızla, yani maddi tarafımızla, bedenle buluşunca ister istemez dünyevi bir takım ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Yani bedende işte yeme içmeden hayatı devam ettirmek üzere nefes almaya, efendime söyleyeyim, daha sonra işte diğer başka maddi ihtiyaçlarımıza varıncaya kadar pek çok ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Ve bu ihtiyaçlar bizim dünya ile olan irtibatımızı artırıyor veya yoğunlaştırıyor. Dünya da tabii ki ismi üstünde dünya, aşağı bir şey yani. O aşağılık özellikleri insana sinmeye başlıyor. Ve bu tabii ki buluğ çağına erinceye kadar, ergenlik çağına erinceye kadar bunlar zaten sorumlu olmadığı için problem değil. Ama ergenlik çağından itibaren bu dünyaya ait olan ihtiyaçlarımızın bir sınırı, bir düzeni, bir şekli şemaili, bir sorumluluğu olması gerekiyor. İşte o sorumluluk çerçevesinde yapılmadığı takdirde bunların bizim gönül dünyamızda bir takım kirler, paslar, isler bırakması söz konusu.
Hocam orada şöyle bir şey de yok mu? فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.
Aynen.
وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوْهِ'den sonra bir de aslında iki tane de farklı
bir nefa var. Yani Allah'ın ilham vermesi var.
Evet.
Yani Allah Teala bizim nefsimize, işte o nefis zaten ruh tene girdikten sonra nefis adı alıyor.
Evet.
Yani ruh bedenle buluşunca nefis adını alıyor.
Ya ben, ya benlik.
Benlik,
yani.
Öz benlik, benlik diyelim. Evet. Ama bir taraftan da onun
bir karanlık tarafı var.
Bir de şey var, yani insanı temsil eden tarafı var.
Evet.
Yani ben onunla oluyorsunuz. Yani evet. O ruh, o nefsin oluşumuyla siz ben oluyorsunuz. Yani bir benliğiniz oluşuyor. İşte o benlik tarafında bir de onun böyle kötülüğü emredici tarafı var. Emmâratun bissû diye Kur'an-ı Kerim'in innen nefse leemmâratun bissû ayeti kerimesiyle anlatılan, yani sürekli insanı böyle kötülükler tarafına doğru cezbeden bir tarafı var şeyin. Çünkü insanda hem bir meleki ses var hem bir şeytani bir nefes var.
Takvâhâ fücûrâhâ.
Dolayısıyla o ayeti kerimedeki anlatılan, yani insana meleki ilhamlar takva olarak tezahür ederek geliyor insana, onu gösteriyor gönlüne. Ama şeytani taraf ise fücur, günahlar olarak geliyor ve kir oluşturuyor.
Hocam mesela 3 yaşında bir çocuk.
Evet.
Böyle tertemiz, masum, hiçbir efendim şeyi yok. 6 aylık kardeşiyle bir odada yalnız bırakın. Muhtemelen buhar hocam.
Buhabilir.
Şimdi bu nereden? Bu acaba onun...
İşte o mayadaki o emmaret-i müsû var ya.
Evet, ondan.
Tabii yani haset, kıskançlık gibi nefsin huyları var.
Evet.
Yani en önemli huylarından birisi haset. Yani paylaşmak istemiyor. Onun varlığından rahatsız oluyor.
Evet.
Kıskançlık var. Benim olsun var. Ben diyor. Yani bir yaşından sonra eşyaları benim demeye başlıyor çocuk. Yani orada bir benlik duygusu oluşuyor. İşte bunlar hep o nefsani tezahürler.
Evet.
Yani kıskançlık da, haset de, malın benim olması, mal sahibi olma arzusu. Yani onda değil bende olsun. Yani bir tane var, öbürünü de ben olayım diyor.
İşte bunun tezkiye edilmesi gerekiyor değil mi hocam?
İşte bu duyguların, yani bu hasetliğin, efendime söyleyeyim, bu fesadın, bu hayasızlığın, bu ne bileyim paylaşamama duygularının tezkiye edilmesi gerekiyor. Bu ailede bunlar süreç içerisinde anne baba tarafından belli oranda telkinlerle onları mutlu ederek, her ikisine de eşit davranarak anne baba bunu yapmaya çalışıyor. İleri giderse yerine göre bazen hı filan diyerek kaşını çatarak bazen yapmaya çalışıyor. Ama sonuçta bu duyguların tamamen insandan çıkması mümkün değil. Yani öfke duygusu da mesela çıkmaz. Haset duygusu da üstün, ancak kontrol edilebilir.
Terbiye değil mi hocam bunun ismi de?
Aynen, terbiye ve tezkiye. Yani terbiye edilebilir. Evet. Bu terbiyenin yöntemi, yani nefisle ilgili terbiyenin yönteminin adını tezkiye diyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle diyor. Bizim irfan geleneğimizde bu tezkiye metodunu bir sürece bağlamış. Yani yöntemler geliştirmiş. Yani kılle-i taam, kılle-i kelam, kılle-i menam, uzlet anil enam, zikri müdam gibi böyle beş temel esas.
Az yemek, az uyumak, az konuşmak,
insanlardan belli bir süreyle uzak kalmak. Ve sürekli zikirle meşgul olmak.
Evet.
Zikri daim içerisinde olmak diye 5 temel esas koymuşlar.
Bir de kalbi tasfiye var hocam.
Evet, kalbi tasfiye var.
Onunla ilişkisi ne?
Şöyle, şimdi kalp dediğimiz bir organımız var bizim. Yani Kur'an-ı Kerim'in çokça atıfta bulunduğu ve iman merkezi olarak değerlendirdiği, sevgi merkezi olarak da bilinen bir kalbimiz var. Bu kalbimiz de dışa açık. Yani gözümüz ve kulağımızla, dış organlarımızla oraya bir takım mesajlar gidiyor. Bu mesajlar ile orası da zaman zaman kararıyor ve kirleniyor. Yani dolayısıyla o kararma ve kirlenmenin temizlenmesi, arınması için orada bir tasfiye gerekiyor. Yani kalbin tasfiyesi işte daha çok zikirle oluyor. Ondan sonra yeme içmeyi azaltmakla oluyor. Yani insan çok yer, çok içerse kalp ağırlaşıyor. Hatta şöyle bir şey verirler, örnek verirler. İnsan, yani bir şeye benzer insan kalbi, bir tencereye benzer. Tencerede yemek kaynadığı zaman nasıl kapağı buharlanırsa, insan da karnı çok tok olunca kalp midenin üzerindedir. Mide dolu, kalp onun üzerinde, tencerenin kapağı gibi buharlaşır. Buharlaşınca ağırlık çöker ve uyku hali basar. Yani insanın gaflet hali genellikle bu kalp ile olan ilişkiden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla kalbin tasfiye edilmesi, yani yemenin içmenin azaltılarak zikirle mutmain hale gelmesi, uyanık hale gelmesi. Çünkü dışarıdan gördükleri etkilediği gibi yediği içtiği de kalbe etki ediyor. Yani kalbin tasfiyesinde onların da yeri var. Yani helal lokmanın, helal gıdanın mutlak surette yeri var. Harama bakmanın, yani gözünü iffetle korumanın, kulağını iffetle korumanın. Çünkü gözün de iffeti var, kulağın da iffeti var, dilin de iffeti var. Aslında biz bunları zaman zaman kaybediyoruz. Yani insanda hakikaten bir şehvet diye bir duygu var. Yani şehvet diye sadece cinsellik manasına gelmiyor. Yani biz o manayı kullanıyoruz.
İlme ama, şehvet de var değil mi hocam?
Tabii. Yani aynı öyle. Aslında güçlü duygu demek şehvet.
Yani evet.
Güçlü istek demek şehvetin tam karşılığı. Yani iştiha diyoruz. Aynı kökten bizde.
Şuha nefsih diye geçiyor Kur'an-ı Kerim.
O ayrı bir şey.
O ayrı bir şey değil mi?
O ayrı bir şey.
Aşırılığı mı hocam?
Evet. Başka bir kelime o yani.
İştiha, şu değil, aynı
şehvetle değil, aynı tamam. kökten değil. Ama iştiha ile şehvet aynı kökten. İştiha. Yani iştah diyor Türkiye'de ama onun aslı Arapçası iştihadır. Şeha yeşhu şehveten iftial bağına geçince iştiha oluyor. İştiha. Yani iştahla yemek diyoruz yani. Yani arzuyla, istekle, hatta bazen böyle açgözlükle yemek manasına bile kullanılabilir.
Evet.
Dolayısıyla bu şehvet duygusu önemli bir içgüdü. Bunlar hepsinin kendine göre meşru sınırlarda olması halinde faydası var. Zaruri insan için, hayatın devamı için. Yani öfke de öyle mesela. Yani öfke insanın bir savunma içgüdüsüdür. Yani dış tehlikelere karşı insanın öfkesi olmasa kendini savunamaz.
Evet.
Yani bu öfke içgüdüsünü, iştah veya şehvet içgüdüsü de bu manada insanın hem hayatın devamı için yeme içme konusundaki iştihası, hem neslin devam etmesi için öbür diğer şeyi veya dünyaya ait şehveti, yani iştahı yine hayatın devamı için belli bir oranda lazım insana.
Evet.
Ama burada tehlikeli olan onun her şeyi meşru hale getirecek ve gözünü başka şeyin görmeyeceği kadar bir şeye saplantı halinde bağlanmasıdır tehlike olan.
İşte yani bıçak gibi değil mi hocam? Yani
aynen.
Adam öldürmek için de kullanılabilir.
Aynen, onun için de kullanılabilir. Ekmek için, kesmek için de kullanılabilir. Onun gibi bu duyguların da böyle bir tarafı var. Yani insanda hiç bir iştihanın, hiçbir duygunun olmamış olmalı. İnsan cumut dedikleri eskilerin donuklaşır, hareketsizleşir.
Evet.
Yani atıl ve batıl hale gelir. Ama onun böyle bir duygusunun olması güzel. Ha, bu duyguyu yönlendirecek işte eğitim dediğimiz, bunun adı tezkiyedir ya da kalbi ise tasfiyedir. Yani kalbine ait eğitimin adı tasfiye, nefsine ait eğitimin adı tezkiyedir.
Bu aslında biraz da tasavvuftaki farklı yöntemlerin de işte, kimisi tabii, nefsi tezkiye yolunu seçiyor,
şöyle,
kimi kalbi
hani,
tasfiye.
Bir ahyar yolu var, bir ebrar yolu var. Ahyar yolu dediğimiz yol daha çok tasfiyeyi esas alıyor. Yani orada ibadetle, taatle, nafile ibadetleri çoğaltarak, kendini daha çok zikre, evrada, evrad-ı ezkara vererek
celb-i menafiye gidiyor yani.
Aynen o tarafa doğru yönelerek kulun kendini güzelleştirmesi, ahlakını güzelleştirmesi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir şey var malum biliyorsunuz, Buhari'de geçen rikak bahsinde. Allah Teala Hazretleri o hadis-i şerifte buyuruyor. Bu aynı zamanda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hak'tan naklettiği hadis olduğu için Allah Teala Hazretleri kutsi hadis. Allah Teala Hazretleri buyuruyor. Diyor ki, kulum en çok benim kendisine farz kıldıklarımla bana yakınlaşır. Sonra bu yakınlaşma süreci nevafil ile devam eder.
Yani ilave
ibadetler. Aynen. Farzlardan sonra evet. Nevafil, nafile ibadetlere. La yezalu abdi yetekarrabu ileyye bin nevafil hatta uhibbehu. Yani bu yakınlaşma süreci devam ederken ben kulumu sevmeye başlarım. Kulumu evet. Severim. Ben onu sevince de onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, düşünen aklı, kalbi olurum mealinde kutsi hadiste böyle bir ifade var. Buradan anlıyoruz ki bu tasfiye işi biraz böyle nafile ibadet, yani farzların dışında nafile ibadetlere yoğunlaşmak, ibadet ve taatla meşgul olmakla oluyor. Ama tezkiye
ahyar dediğim, yolu yani.
Ahyar yolu. Evet. Ebrar dediğimiz yol ise daha çok tezkiyeyi, mücahideyi esas alan bir yol.
Nef-i mefsedet.
Güzel. Güzel söylüyorsun.
Fakat hocam mecelle biraz sıkıntılı orada. Mecelle diyor ki nef-i mefsedet celb-i menafiden evladır. Yani sanki ahyarın yolundan daha ziyade ebrarın yolu.
Yani bu ikisini birleştirmek de mümkün bunlar zaten.
Birleştirmiş olsun.
Hatta bir üçüncüsü var biliyorsunuz bunun bir de. Tarik-i Şuttar. Yani aşk ve cezbe yolu.
Onu da daha sonra konuşalım.
Daha sonra konuşalım. Evet. Şimdi bu ebrar tarihi. Ebrar tarihi daha çok mücahede ve tezkiyeyi esas alıyor. Orada dediğiniz gibi nef-i mefsedet önemli. Evet. Yani nefsin taleplerini önlemek, onu frenlemek, onu kontrol edebilmek. Çünkü nefis kontrol edilmezse azgın at gibi. Yani yemlemezseniz iyi onu, sizi nereye savuracağı belli olmaz.
Götürür, evet.
Yani Allah korusun evet. Ama iyi dinlerseniz çok canlı, kuvvetli bir at yani. Binin sırtına.
İstediğiniz bir hedefe ulaşırsınız. Yani.
Nefsike metiyyetüke diyor ya bir rivayette. Nefsike metiyyetüke ferfuk bihe. Ona iyi davran diyor bir de. Yani ona da çok da ezme yani.
Evet, evet.
Yani evet şeyini azalt yerine göre azgınlık yaparsa yemini azalt. Efendime söyleyeyim suyunu azalt. Ne bileyim istirahatini azalt ama büsbütün de onu sana hizmet edemeyecek kadar da zaafa uğratma manasında da bir uyarı var.
Evet.
Dolayısıyla bu mücahede ve tezkiye yönteminde işte o bahsettiğimiz kılle-i taam, kılle-i kiram, kılle-i menam esasları yani var.
Kötülükten uzak duruyor. Evet. Mümkün olduğu kadar da nefsin aslında azmasına vesile olacak bir işte
ortamlardan
imkanlardan
evet, evet, ortamlardan uzaklaşmış oluyor. Ama bütün bunların hepsi insanın yani bu işleri yapmış, bu işlerden, bu yollardan geçmiş birileriyle beraber olduğu zaman
çok
daha
güzel hocam. Tamam. Şimdi tam burası işte Resulullah Efendimiz nasıl tezkiye ederdi sorusunun bugünkü cevabı ile ilgili onu birazdan
peki
İrfan gündemi devam edecek efendim. Bu sorunun cevabını arayacağız.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
İrfan gündeminde tekrar beraberiz efendim. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli hocamız Hasan Kamil Yılmaz Beyefendi ile birlikte. Hocam, ebrar ve ahyarın yolunu konuştuk.
Eyvallah.
Nereden çıktı? Bu dedi ki Resulullah Efendimiz'in bir vazifesi tezkiye etmekti.
Evet, evet.
Bizi bugün kim nasıl tezkiye edecek hocam? Şimdi evet. Tam da Resulullah Efendimiz'in işte o bugün kendisine vazife olarak verilmiş olan
tezkiye hizmetini
nasıl biz alacağız?
Alacağız, evet. Nasıl yapacağız? Evet. Şimdi tabii efendim Kur'an-ı Kerim'de bu bahse konu ayet-i kerimeler farklı lafızlarla malumlarınız Bakara'da iki yerde, İmran'da bir yerde, Cuma suresinde bir yerde olmak üzere aynı maddeler halinde.
Ama
lafızları takdim tehiri veya muhatap veya üçüncü şahıs sıgası, gayb sıgası olmak üzere değişiyor. Fakat yani söylediğiniz gibi ayetleri okumak, efendim kitabı okumak, Efendime
tezkiye
söyleyeyim.
Tezkiye etmek.
Hikmeti öğretmek. Evet. Yani bu dört mesele Efendimizin hizmeti, görevi, insanlığa yaptığı hizmet olarak önümüze çıkıyor. Tabi buradaki tezkiye hakikaten çok önemli bir iş. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öncelikle o üsve-i hasene kimliğiyle, yani o bir rol model. Yani evet. İnsanlar ona bakarak kendi şahsiyetlerini inşa ediyorlar. Yani onun insanlarla ilişkisindeki tavrına bakıyorlar. Onun Allah ile olan ilişkisindeki tavrına bakıyorlar. Nasıl kulluk ediyor, nasıl dua ediyor, nasıl Rabbine iltica ediyor, hangi hallerde ilticayı daha çok yoğunlaştırıyor,
nasıl yaşıyor, yani?
Nasıl yaşıyor?
Evet.
Ailesiyle ilişkisi nasıl, haşerata, hayvanata, canlı cansız varlıklara karşı nasıl davranıyor? İnsanlar onu bir gözlemci gibi gözlemleyerek onu öğreniyorlar. Zaten zaman zaman da kendisi belli açıklamalarda, uyarılarda bulunuyor. Ama onun en etkileyici tarafı, en müessir tarafı bence bu üsve-i hasene özelliği. Hmm. İnsanlar ondan teessi ediyorlar. Eski tabirle teessi etmek, yani onun kimliğine, onun kişiliğine, onun modelliğine bürünüyorlar. Yani
inisiyasyon.
Öyle
diyorlar hocam şimdi.
Evet, aynen. Oradan bir transfer oluyor. Bir inikaz oluyor. Yani bir yansıma oluyor. Bir insıba oluyor.
Evet.
Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halini ve o kadar güçlü oluyor ki bir insıba. Yani şimdi Hazreti Peygamber'in meclislerini anlatan sahabilerin rivayetlerinde sahabiler diyorlar ki Efendimiz konuşurken biz başımızın üzerinde bir kuş var da kımıldarsak o uçar diye korkarcasına kımıldamazdık adeta.
Evet.
Yani onun halini, tavrını, sözünü sanki böyle yutuyoruz.
Sünger gibi emiyor.
Ha, emiyor. Yutuyoruz, evet. Sünger evet. Gibi emiyoruz. Böyle kımıldamadan onu seyrediyoruz, onu dinliyor.
Evet.
Bu muhteşem bir tavır.
Şey.
Yani keza o işte şeyin ashab-ı kiramdan Hanzala radıyallahu anh'ın yani
evet.
Ebubekir'le olan
oldu
münafık evet. Olduğu şeyi sözü bunu çok güzel anlatıyor. Yani hatta işte beraber Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gidiyorlar Ebubekir'e de onu anlatıyorlar kaygılarını. Efendimiz onun üzerine diyor ki siz benim huzurumda bulunduğunuz zamanki hal ve duygularınızı başka zamanlarda muhafaza edebilseydiniz, meleklerin sizinle musafaha etmek üzere size doğru geldiğini görürdünüz.
Evet,
yani
evet.
bunu yapabilmeniz, bunu sürdürebilmeniz zor.
Evet.
Saaten fesaa diyor.
Evet.
Bazen öyle olur, bazen böyle.
Evet.
Peygamberimiz kendisi de böyle aslında.
Evet.
Yani Peygamberimizin de her zaman haleti ruhiyesi çok yüksek seviyede Cenab-ı Hak ile şey değil. Hatta zaman zaman Efendimizin de hadislerden anlıyoruz. Mesela dünya ile ilgili konular konuşulduğunda Efendimiz de bir manevi coşkuya ihtiyaç hissettiğinde Erihna bissalati ya Bilal diyor.
Evet.
Ya Bilal oku ezanı da bizi namazla şöyle bir rahatlat, manevi huzurla Rabbimizin katına, divanına duralım diyor. Veya bazen çok maneviyat ağır basmış ise Ayşe validemizi arıyor. Kellimini ya Hümeyra, gel konuşalım seninle diyor. Yani demek ki bu beşeri bir ihtiyaç bunların hepsi. Yani o Allah'ın huzurunda olduğu andaki manevi coşku ve sonra insanlar arasındaki yine...
İstiğfar hadisi de öyle değil mi hocam? 70 veya 100 kere hadisi. Çünkü kalbini diyor böyle bir şey
kaplıyor
diyor.
Gibi oluyor, evet. Oluyor evet. Diyor. Dolayısıyla yani insan bu. İnsan tabiatı değişmiyor. Peygamber de olsa, insan da olsa. Ama Peygamberimiz bir rol modelimiz. Yani o ne yapmışsa bize örnek olarak yapmıştır. Dolayısıyla onun örnekliğinde ashab-ı kiram kendini inşa etti.
Dolayısıyla bir örneklik var hocam.
Önce
ama
yok.
Bir de tabii şey de var. Mesela bu Abdullah İbni Ebu Mektum gelip de kendisine o Mekkeli müşriklerle konuşurken. Erşidni
ya Resulallah.
Orada evet beni diyor kim bilir diyor sen diyor onu kovdu diyor.
Hı hı.
Orada hani yüzünü ekşitti gönderdi.
Evet evet Abbas evet öyle.
Belki diyor tezkiye olacaktı diyor değil
evet,
mi hocam orada?
Evet aynen öyle söylüyor. Yani evet. Senin söylediklerinle arınacaktı. Ve
evet.
Müslüman olup işte selamete evet. Çıkacaktı. Sen ona yüz vermedin manasında Efendimiz'i bir bakıma
evet.
Tazir ediyor Allah Teala evet. Hazretleri.
O yüzden de tezkiye geçiyor. Yani Efendimiz'in dolayısıyla kendisinden nasihat isteyene nasihat etmesi bir tezkiye aslında.
Tabii. Nasihat etmesi de bir tezkiye. Tebessüm etmesi de bir tezkiye. Dönüp bakması da bir tezkiye. Orada
bak,
o var aslında yani. Sen ona baksaydın, ona tebessüm etseydin, cevap verseydin, halini hatırını sorsaydın, onunla mutlu olacak, tezkiye olacak, arınacak. Daha böyle aşk ve şevk ile bu işe yönelecekti manası da var aslında, evet, o işin, evet, içerisinde. Evet. Yani çünkü Efendimizin her hali ayrı bir irşat vesilesi. Yani tebessümü de öyle. Çünkü onun hiçbir davranışında eksiklik veya fazlalık yok. Musafaha ederken ki hali de öyle. Karşılaştığında selamlaşırken tebessümü de öyle. Efendim cemaate katılırken veya cemaatten ayrılırken selamlaması da öyle. Yani onun her halükarındaki tavrında bir irşat özelliği, bir tezkiye, bir arındırma özelliği var. İnsanlar elini bırakmadıkça o insanların, evet, elini bırakmıyor. Evet. Yüzünü çevirmedikçe onlar o yüzünü çevirmiyor. Evet. Yani Efendimizin böyle bir inşa edici, irşad edici özelliği var. Bu tabii sonuçta bunlar hepsi tezkiyeye dahil olan özellikler.
O zaman sünneti yaşamak mıdır hocam tezkiye?
Aynen öyle. Yani evet, olabildiğince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği, gösterdiği kulluk, Allah ile ilişkilerdeki kulluk, insanlarla ilişkilerdeki o adab-ı muaşeret, saygı, sevgi, insanlara gösterilecek hürmet, bunlarla ilgili onun örneklediği tavrı yaşamaya çalışmaktır. Yani tezkiyenin adresi tam olarak budur.
Evet. Bunun tabii sonuçta bir modellikle bir de irtibatının kurulması gerekmiyor mu hocam?
Kesinlikle. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam niye müessir oldu? Yani peygamber olarak o Kur'an-ı Kerim'i getirip ben Rabbim'den bunu getirdim size, buyurun okuyun, buradan istifadeyle kendinizi arındırın diyebilirdi. Ama bunun sonuç vermeyeceği Allah tarafından da Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından da biliniyor. Çünkü insanların bu tür yazılı metinden bir hayat düsturu çıkarmaları çok zor. Yani hayatı yaşayan insanların üzerinde insan okuyabilir veya anlayabilir. O yüzden peygamber onun için geldi. Ha, dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselamın da devamı olarak yani bu tezkiye eylem ve işlemini yapacak, o tezkiyeyi gerçekleştirmiş insanlar tarafından bunun yapılması işi kolaylaştıran bir yoldur. Yani bu hakikaten peygamberimizden sonra ashab-ı kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in günümüze kadar böyle devam etmiş. Yani hatta biz onu şöyle bir örnekle izah ederiz. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam tabir caizse güneşe tutulmuş bir aynadır. Yani Cenab-ı Hak'tan gelen bir ışık var. Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu bize yansıtan bir büyük bir projeksiyon, büyük bir aynadır. Şimdi onun karşısında ikinci bir ayna, ashab-ı kiramdan birisi. Onun karşısında tabiinden birisi. Tebe-i tabiinden günümüze kadar böyle binlerce ayna o ışığı yansıtmaya devam ediyor. Bu sonsuza kadar gider böyle.
Aynalar çarşısı.
Aynalar çarşısı gibi sonsuza kadar gider böyle. İşte bu aynaların inikası gibi Hazreti Peygamber'den münakis olmuş, aksetmiş, yansımış bir yönle sahip olan insanın oluşturduğu bir silsile sonra günümüze kadar devam ederek o ahlak-ı Muhammediye'yi insanlara sunan modeller, rol model insanlar oluşmuş ve onlar bugünlere kadar geliyor. Ha, yani birisi diyebilir ki ben bunları Kur'an'dan ve sünnetten okuyarak yapamaz mıyım? Elbette yapabilir ama zorlanır. Yani evet, bunun kurallarını, kaidelerini oradan çıkarıp ondan sonra uygulamaya koymak çok kolay bir iş değil. Ama böyle bunları ta o asr-ı saadetten beri süzülerek gelen yöntemlerle o silsilenin devamı olan bir şahıs vasıtasıyla öğrenmenin daha bir kolaylığı var. Yani ayrıca metinleri okumaya gerek kalmadan tecessüm etmiş şahsiyetin
taklit
üzerinde.
Taklit yolu diyoruz değil mi hocam,
evet,
buna?
Evet, taklit oluyor. Onun üzerine bunu görerek oradan bize yansımasını, tecessüm etmesini sağlamak
hocam,
daha kolay.
Aslında ayna çok güzel bir metafor oldu, ayna metaforu. Şimdi aynada insan kendisini görür.
Aynen.
Şimdi bakıyorsunuz böyle kendinizi görmeye başlıyorsunuz. Fakat bir müddet sonra o kadar hani kendi hakikatini gören insan da tabii bir müddet sonra aynalaşıyor kendisi.
Aynen.
Bu sefer de buradan yansıyan ışık sizin de ayna olduğunuz için bir başkasını yansıtmaya başlıyor. Dolayısıyla size dönen bu sefer kendini görüyor. Bu böyle bir silsile halinde.
Sonsuza kadar gidiyor.
Gidiyor. Evet.
O manada hakikaten ayna dediğim gibi metaforu bu şeyi anlatıyor. Ve tezkiye de aslında böyle merkezde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hani el ulema'u ve rasatul enbiya hadis-i şerifiyle alimler, alim billah olan alimler, yani bu alim kelimesi biz dün akşam avarif okuyoruz gençlerle, avarifül marifin o ilim bahsinde yani farz ilim ve nafile ilim ikiye ayırıyor. Bu farz ilim nedir meselesinde yani asıl farz ilim tevhiddir diye geliyor, ihlastır diye geliyor. Yani böyle çok önemli ayrıntılar var. Hakikaten o alim billah olması lazım. Yani ulemadan maksat yani mutlak bilen değil. Yani işin sebep ve sonuçlarını ve nereye razı olduğunu bilen bir alim. O öyle bir alimi Rabbani, hatta o Rabbani alimler diye Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Yani Rabbaniyin diyor Allah Teala Hazretleri. Böyle bir Rabbani alimin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan tevarüs ettiği o güzellikler nesiller boyu devam edip gidiyor. Ama bu sadece bilgi boyutunda değil yani. O mutlaka hal boyutunda, duygu boyutunda olması lazım. Öyle olduğu zaman bunun talimi, tezkiyesi, öğretilmesi kolay. Ama öbür türlü olursa yani bunu lafla anlatmak, yazılı olarak anlatmak çok zor.
Hocam bir de bunu böyle şey olarak da zaman zaman ya bu da bir sanki böyle bir hani yemeğin üstüne bir tatlıymış gibi insan bu konuda tezkiyede kad efleha men zekkaha.
Bu kadar kurtuluş istiyorsan
bu farz-ı ayn yani tabii herkes
tabii,
için.
Tabii. Kesinlikle öyle.
Fakat khabe men dessaha. O da mesela şey onun
kirleten de evet. Haibu hasir oldu diyor. Hüsrana uğradı diyor Allah Teala Hazretleri. Yani dolayısıyla yani tezkiyeden başka çaremiz yok.
Çare yok değil mi?
Çare yok. Evet. Yani ben bana tasavvuf lüzumlu mu, ne kadar lüzumlu falan diye soranlara diyorum ki sizin eğer tezkiye ihtiyacınız varsa, ihsanı öğrenmek istiyorsanız, takva olsun hayatımızda diyorsanız ki bunların hepsini Allah Teala emrediyor. O zaman bunları öğretecek bir mektebe ihtiyacınız var. Bu mektebe tasavvuftur işte size. Evet. Bunu öğretiyor bu.
Hocam Musa Efendi Hazretleri'nin bir sohbetinde kendi kulaklarımla duymuştum. Seyri sülük dedi farz-ı ayındır dedi.
Bitti. Tabii. Yani farz, yani bu manada yani bir evet. Yol, bir yöntem öğreneceksiniz yani. Evet, evet. Bir yöntem öğreneceksiniz. Ha bu illa bir falan tarikata gireceksin diye belki bir ayrıntı değil ama.
O tezkiye ihtiyacını göreceksin ve arınma yoluna gireceksin.
O kadar. Evet. Evet. Mesele bu. Çünkü öbür türlü çok savruluyor insan. Yani bir yere bağlandığı zaman oradan aldığı feyizle, ilhamla ve o muhitin insanı kuşatmasıyla daha az hata yaparak yürümeye çalışıyor. Hatası kul olmadı. Elbette hatası olabilir ama yani daha az hata yapması ve daha güvenle yürümesi söz konusu. Yani evet. Bu şey gibi işte Kızıldeniz'deki kaptanların kılavuz kaptan alması gibi. Kızıldeniz'de çok kayalıklar varmış. Eğer kaptanlar kılavuz kaptan almazlarsa kayalığa vururmuş gibi. Parçalanırmış gibiler. Evet. Ama bir kılavuz kaptan rehberliğine giderse kayalıklardan değil de daha derin yerlerden giderek gemileri kurtarıyorlar. Bu hayat da öyle. Hayatta bir sürü kayalıklar var. Herkes bir kayalığa toslayabilir yani. Ama toslamamak istiyorsanız bir şeye kılavuz kaptana ihtiyacınız ve ihtiyacımız var.
Hocam bunu da çok söylüyoruz. Diyoruz ki ya bak böyle bir el bulman lazım, yol bulman lazım. Bir yol da zaten sadıkların, salihlerin yoldur, tezki edecek.
Evet.
Şimdi diyelim insan dedi ki ya bak şurada bir adres var, birisi var, bir isim var.
Evet.
Gerçekten haliyle, sünneti bugüne özellikle bugün yaşamasıyla gayet güzel bir örneklik.
Teşkil ediyor.
Nasıl hocam bundan irtibat nasıl kurulacak? Şimdi mail mi atacak? Evet. Doğrudan gidip efendim kapısının önüne mi yatacak? Şimdi bugün de özellikle bakın sosyal medya üzerinden bu insanların bir takım temsil edildikleri işte sohbetleri var. Diyelim bir takım efendim
face'leri var.
Her bir şeyleri var hocam.
Evet.
Şimdi buralardan ben bunu takip ediyorum. Uzaktan da seviyorum. Sevmenin de en güzeli uzaktan sevmek mi diyeceksin?
Aşkların en güzeli uzaktan sevmek. Şimdi yani bizim bildiğimiz, yaşadığımız, hissettiğimiz bu işin en güzel yolu yanında ve yakınında olmaktır. Yani civarında olmaktır. Mücavir olmaktır.
Mücavir olmaktır.
Evet. Yani mücavir olmazsanız muhacir olursunuz.
O da bir şey yapacağım. Hicret de sevap.
Eyvah hicret de sevap ama.
İnni muhacirin ila Rabbi.
Yani işte Rabbine muhacirse problem yok da. Başka bir hicrete talipse. Femen hicretu kânet ilallâhi ve rasûlü diyor.
Tabii ondan başka da olabilir.
Evet. Yani mahacire ileyhi ve ileyhâ da var sonunda diyorsun. Evet, evet. Hadisin devamında.
Kadir için de var değil mi hocam?
Evet. Yenki hua diyor ondan sonra. O durumda var. Dolayısıyla yani mücavir olmak alanında, çekim alanında bulunmak önemli. Çekim alanında bulunmak önemli. Yani bu işle göz teması, yakın ve mücavir olmak. Minel kalbi ile kalbi sebilun. Önce bir elektrik alması, cezbe, incizap kanunu diye bir şey var ya. Evet. Yani o incizabın önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için böyle bir şekilde yanına sokulmak, bir göz teması sağlamak, civarında bulunup oradan belki yol bulmaya çalışmak lazım. Yani sadece işte internet sayfasını takip etmekle, face'ine bakmakla, sohbetlerini dinlemekle elbette onlar da mutlaka faydalıdır ama yani kendisine ulaşabiliyorsa ulaşmak en doğru, en sağlam yoldur. Veya onun bulunduğu yerde bulunup onu daha yakından görmek, o şekilde istifade imkanları aramak önemli. Yani insanın kendisine...
Ya onu sevenleri bulmak belki.
Sevenleri bulmak. Zaten önemli olan insanın böyle bir muhit edinmesi kendisine.
Evet, muhit.
Yani insan çünkü bir muhitte yetişiyor.
Evet.
Yani bir çevrede yetişiyor. o çevreyi kurmak ve bulmak. Çünkü bugün gerçekten bizim irademiz dışında bizi kuşatan çok çevreler var. Evet. Yani bir sosyal çevre var, bir sosyal medya çevresi var, evet. internet çevresi
i̇ş
var,
çevresi daha
iş çevresi var,
insanları
aşk çevresi var, yolculuklarımız var gün evet. boyu.
Hobi çevresi oluyor. Hobi,
yani bir sürü, evet. bir sürü, evet. bir sürü. Yani dolayısıyla bizim böyle kendi irademizle oluşturduğumuz ve kendi şahsiyetimizin inşasına katkı sağlayacak bir çevre kurmamız lazım. Böyle bir çevre kurmada adım atarsak bu bizi zaten belli oranda kuşatır ve dış etkilerden, o negatif etkilerden daha koruyucu olur. Çünkü hakikaten hiç kimsenin garantisi yok. Yani hepimiz yani insanız ve esen rüzgara açıkız. Bu esen rüzgar bazen bir tarafımızı fazla üşütüp Allah korusun felç bile yapabilir. Evet. Onun için bizim korunaklı olmaya...
Yani tezkiyeyi temel gündemi yapmış bir çevre bulmak lazım.
Aynen hocam? Öyle. Yani tezkiye evet. derdinde olan, evet. yani kendi nefislerini tezkiye etmek isteyen, böyle bir mücahede içerisinde bulunan ve bulunması çabasının içerisinde olanların yanında bulunmak veya onları aramak en azından. Evet, evet. Onlarla birlikte olduğunuz zaman bu biraz daha kolaylaşır. Ama hiç böyle bir derdiniz olmazsa o zaman kimin gemisine bineceğiniz, kimin otobüsüne bineceğiniz belli olmaz. Savrulursunuz. Bugün bu savrulmaya da çok müsait. Evet. Çünkü hakikaten elinize aldığınız telefonda dakika başında 40 tane 40 türlü şey geçiyor gözünüzün evet. önünden. Bunlar sizin zihninizi, kalbinizi, dünyanızı meşgul ediyor.
Hocam bu Buhari'de geçen bu 99 kişiyi öldüren adam hadisi
ya,
var ya.
Allah korusun.
Yüzüncüyü de öldürünce yine pişmanlığı bitmiyor. Evet. Diyorlar ki ya falan ya da bir hakim zat var o sana evet. Tavsiye verir.
Rehberlik eder. Hı.
Git diyor falanca diyor köyde iyi insanlar yaşıyor oraya hicret etsen.
Evet.
Yani iyi olmak evet. iyi, kolay olabilir ama iyi kalmak kolay değil hocam.
Efendim evet. şimdi dün akşam işte yine Avarif sohbetinde bir hadis-i şerif geçti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a birisi şerden soruyor. Ya Resulallah bize şer anlatır mısın diyor. Peygamberimiz ilerleniyor. Şerden sormayın, şerden sormayın, şerden sormayın diyor.
Allah
Hayır
Allah.
Sorun diyor.
Allah
yani
Allah.
Hakikaten şerrin konuşulduğu, şerden bahsedildiği meclislerde şer egemen oluyor. Evet. Hayrın konuşulduğu yerlerde hayır egemen oluyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tefeül caizdir, helaldir, meşrudur ama teşeğüm yasaktır diyor İslam'da. Yani. Niye? İşte o şerle
yani
alakalı.
Güzel göstermek, tabii, uğursuz saymamak.
Güzel saymak, uğurlu saymak caiz ama uğursuz saymak yani negatif bir enerji veriyor. Yasak. Rüyaların yorumlarında bile evet. Hayra yormakta hiç problem yok.
Evet. Ama isimlerde bile değiştirmiş değil mi hocam?
Yani? Aynen öyle. Kötü çağrışım yapan isimleri değiştirmiş. Yani insan telkini açık bir var.
Evet.
Bu telkini açık özelliği sebebiyle her zaman duyduğundan, gördüğünden, okuduğundan, ortamdan, konuşulanlardan etkileniyor. Hep negatif şey konuşulduğunu düşünün. Orada ister istemez etkileniyorsunuz ve bir şekilde savunuyorsunuz.
Ya hep güzel olacak, iyi olacak, güzeli, ha. iyi, hayrı konuşan, çoğaltan insanlarla beraber olmak lazım.
Ümit. Ümitsizlik bile evet. çok kötü bir şey. Evet. Yani hayır olacak inşallah.
Evet.
Daha iyi olacaksın inşallah. Hep insanlara bunu, bu tarafı söylemek lazım. Yani peygamberler, veliler, büyük adamlar, mütefekkirler asla ümitsizlik aşılamazlar.
Evet. Hocam bir de mesela benim çok dikkatimi çeken sabahlar Efendimizin kalktığımızda radıyutu billahi rabben ve bil islami dinen ve bi Muhammedi rasulen yani din olarak İslam'dan, Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Resulullah'tan razı oldum.
Evet.
Yani bir rıza ile ayağa kalkmak, bir rıza ile hayata başlamak ne kadar önemli. Tam muhteşem. Da dediğiniz gibi.
Evet. Yani tercihim benim bu ya Rabbi evet. diyormuş demiş
Razıyım
oluyor.
Razıyım yani.
Evet. evet. Yani muhteşem bir şey. Evet. Ama ya nereden filan demeye başladığınız andan itibaren İçiniz kemirmeye başlıyor.
Evet.
Onun için hep hayra yormak, hayırdan yana olmak, hayırla görüşmek, hayırla kap. Bize bakın mesela hani bir şey söyleyeyim. Mesela bizde hayır kelimesinin kökünü bu meşhur Şemsettin Sami lügatinde, Kamus Türkiye'de ne diyor biliyor musunuz? Hayır kelimesi hayran kökünden gelmiştir diyor. Türkçe'de diyor hayır yoktur diyor. Yani hayır kelimesi yoktur veya olmadığı için de diyor insanlar yani negatif şey söyleyeceği zaman hayran yani hayır olur inşallah diye onu sonra hayır haline gelmiyor. Çok hoşuma gitti benim.
Çok güzel ya.
Yani
evet.
la demiyor hayır olur inşallah.
Hayır olur inşallah.
Yani evet. ama aslında olmayacak da hayır olur inşallah.
Bizim hayırımız bile hayırlı hocam.
Hayırımızda bile hayır var yani. Enteresan bir şey yani.
Tamam. Hocam çok teşekkür ederiz.
Estağfurullah.
Allah razı olsun. Tezkiyeden girdik. Hayırdan çıktık evet. elhamdülillah. Hayır olsun.
Allah
mahsa hayır
hayırla
olsun.
Daim eylesin.
Amin efendim. Efendim bir sonraki İrfan gündeminde buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ederiz.